Ayrım 14.
Sevgi ihtiyacının ya da durulmak bilmeyen duygusallığının ruhunu avutmak için yarattığı bir hayaldi. Her neyse. Şu anda canını asıl sıkan o da değildi. Tamam, gerçek neden az önce Cevat'la geçen diyaloğuydu. Derslere girmenin önemi üzerine tartışma bitmiş, çoğu kalkmıştı. Cevat ve Tuğrul kalmıştı masada. Tuğrul, Cevat'a Erdinç Erdem'in idamından önce yazdığı son mektubu okuyup okumadığını sormuştu. Okudum demişti Cevat. Bence devrimcilik budur. O öldü. Biz ne yaptık? Hiçbir şey. Tek yaptığımız birkaç göstermelik pratik ve bol bol gevezelik. Tokat gibi çarpmıştı sözler yüzüne. Dudakları titreyerek karşılık vermişti. Haddini bil demişti Cevat'a. Senin daha bu lafı söyleyebilecek kadar emeğin geçmedi mücadeleye. Şunu iyi bil. Ne parti ne biz gevezelik ediyoruz. Doğru bir çizgi üzerinde inançla mücadele ediyoruz. Bu çizgiyi beğenmiyorsan o senin bileceğin şey. Yüklendikçe yüklenmiş, yine de içini boşaltmamış, o sinirle bahçeye çıkmış, ardından derse girmişti. Cevat'ın sözü aklına gelince yüzü durduğu yerde kızarmıştı. Evet, canını sıkan konu buydu. En hassas olduğu noktaya saygısızca basılmıştı. Kendisi Cevat'ın durumundayken eskilerin yanında bir eziklik, bir çekingenlik duyardı. Şimdi ise dünkü veletler kendilerinde her şeyi küçümseyip yerin dibine batırma hakkını görebiliyorlardı. Başkalarının kendisi hakkındaki değerlendirmeleriyle ilgili yeni bir hayal kırıklığı yaşıyordu. Cevat yanında rahat rahat böyle sözler edebildiğine göre ondan pek de farklı saymıyordu kendini. Demek Cevat'ın gözünde o hiç de yanında ölçülü olunacak ve örnek alınacak bir yönetici değildi. İlk çıktığı yazılamada nasıl yanından ayrılmadığını, nasıl bir an olsun gözlerini üzerinden ayırmadığını dün gibi hatırlıyordu. Kendisi de ilk eylemlerinde öyle değil miydi? İleri adamların yanında olmak zor anlarda bastırmaz mıydı tedirginliğini? Demek herkes kendisi gibi değildi. Bazı şeyler zannettiği şekillerde değerlendirilmiyordu. Üstelik Cevat kafasındaki bir çelişkiyi eşelemişti. Eskiden yaptıkları şeylere büyük bir anlam verirdi. Güçlü bir akımın, kuvvetli bir muhalefetin önemli bir parçası sayardı kendini. Ya şimdi? Hayır, böyle sorular sormanın sırası değildi. Moralini yükseltmeye çalıştı. Yaptıklarımız elbette anlamlı, önemli şeyler. Kitleler biraz durgunlaştı. Öyle olunca biz de biraz dikkatli hareket ediyoruz, sorun bu. İleride halk yetti artık deyip isyan edince bugünkü sıkıntılarımızın mükafatını göreceğiz. Kendine güvenini yavaş yavaş topluyordu. Biraz ders dinlemeliydi hiç olmazsa. O anda herkes büyük bir gürültüyle ayağa kalktı. Birden afalladı, sonra hemen durumu anladı. Hoca kapıya yürüyordu. Ders bitmişti. Amfiden en arkada çıktı. Hızlı adımlarla okulun çıkış kapısına doğru ilerledi. Kafasında yine kendini suçlayan düşünceler belirmişti. Amfiden çıkarken SB'ci bir kızla burun buruna gelmişti. Kız 2 ay önce polisçe okuldan alınmıştı ve içeriden yeni çıkmış olmalıydı. Bir geçmiş olsun bile dememişti ona. Neden bu kadar pasif, neden bu kadar çekingendi? Bir yönetici kadro için büyük bir yetersizlikti bu. Başka grupların bazı sorumluları ne kadar girgin, ne kadar konuşkandı. Böyle olunca çevre ister istemez onlardan etkileniyordu. Kendileri yaptıklarını bile anlatmaz, anlatamazken onlar yapmadıklarını dahi anlatıyor, olduklarından da güçlü görünüyor zannediliyorlardı. Örneğin bu kız önem verdikleri bir unsurdu. Böyle kişileri siyasi olarak etkilemek önemli amaçlar arasında yer alırdı. Bir selamı bile esirgeyerek nasıl etkileyeceklerdi peki? Kızın yanındaki 2 züppe gibi elin oğulları siyasi olmayan amaçları için girip çıkıyorlardı her çevreye de. Kendileri siyasi amaçlar için neden bu ölçüde atıl kalıyordu? Anlaşılmıştı. Bu yönünü kolay kolay geliştiremeyecekti. Üzüldü. Ama morali bir kez yükselmeye yüz tutmuşken üzüntüye papuç bırakmayacaktı. Eksikliklerini arkadaşlarıyla kapatma anlayışı vardı onda. Böylece hem eziklik duymaktan kurtulur hem işleri yürütürdü. Değerlendirdi sorunu, sonuçlara vardı. Bizimkileri devrimci demokrat çevreyle daha fazla ilgilenmeleri için uyarmalıyım. Hani belli kişileri isim isim tespit etmiştik, onlar üzerinde özellikle çalışacaktık. Denetim çok önemli. Yeni bir program yapmalı, daha ciddi eğilmeli meselenin üzerine. Böyle giderse başka gruplardan dağılan adamları nasıl toparlayabiliriz? Yarım saat sonra Aksaray'da bir randevusu vardı. Normal yürüyüşle 15 dakikada varabilirdi oraya. Yine de geç kalmış gibi telaşlıydı. Ön bahçeden geçerken kendinden daha telaşlı biriyle karşılaştı. GD sempatizanlarından biriydi çocuk. ''Hoca, faşistler yan bahçede dolaşıyorlar.'' dedi nefes nefese. ''Arkadaşlara küfür etmişler. Gelene geçene sataşıyorlar. Kahvedekilere söyledik, herkes toplanıyor.'' ''Tamam.'' dedi Akın. Sola sapıp sözü geçen yere doğru ilerlediler. Haberi veren sanki Akın'ın oradan geçeceğini biliyormuş da ona haberi iletince görevini tamamlamış gibi geri dönmüş, peşine takılmıştı. ''Kime küfür etmişler? Kaç kişiymişler?'' ''Rasim'e küfür etmişler. Ben orada yoktum. Rasim haber verdi.'' Koştuk baktık 3 kişiydiler. Tarık, Harun, öbürünü tanımıyorum. Birinci sınıftan galiba. Ulan Rasim, söylendi kendi kendine. Yine gidip heriflere sürtünmüştür. Başı sıkışınca da ortalığı ayağa kaldırır. Ne yaparsa yapsın Allahsız, beni ilgilendirmez. Nasıl ilgilendirmez? Kabak gene başımıza patlayacak. Mevsim kış olduğu halde hava sıcaktı, rüzgar yoktu. Güneş gökyüzünde göz kamaştırarak parlıyordu. Ön bahçe, yan bahçe cıvıl cıvıldı. Bazıları paltolarını çıkarmıştı. Rengarenk elbiseler, kazaklar aralarında beyaz önlükler, ortalık şenlenmişti. Hastalar, hasta yakınları, öğrenciler kenarlardaki banklara, ortadaki çimenliği çevreleyen demirlere oturmuş kemiklerini sevindiriyorlardı. Bahçenin yeşilliği, havanın sıcaklığı, gezinenler, güneşlenenler insana ilkbaharı çağrıştırıyordu. Ortopedi tarafındalar. Evet, malum 3 kişiyi şimdi görmüştü Akın. Kestirmeden aşağı bahçeye inen geçidin başında dikilmiş konuşuyorlardı. 10 adım kadar ötelerinde Rasim'i gördü. Adamları kesiyordu. Rasim hiçbir gruptan değildi aslında. Genel devrimcilerdendi. En belli başlı mücadele yöntemi faşistlerle küfürleşmek, omuz ve çelme atmaktı. Kavgalarda fena sayılmazdı. Fakat öyle gereksiz sürtüşmeler çıkarırdı ki zararı her zaman faydasından büyük olurdu. Değil kavga etmek, adamlarla bakışmak bile riskti şu zamanda. Dokunsan polis ihbar edip içeri attırıyorlardı adamı. Akınsa kişisel sürtüşmelerden oldum olası hoşlanmazdı. Bir şey yapılacaksa sonuna kadar tam yapılmalı yoksa uzak durulmalıydı. Kendi dahi bazen öyle davranamıyordu ya. Başkalarının çıkardığı kavgalara katılmaktan kaç arkadaşları içeri düşmüştü. Biri hala oradaydı. Geçmişte Rasim gibiler hiç olmazsa hedef şaşırtırlardı. Dikkatleri üzerlerine toplar, gerçek hedeflerin daha az göze batmasını sağlarlardı. Ama devir değişmişti. Şimdi faşistler de daha dikkatli ve bilinçliydi, poliste. Çimenliğin içinden geçen parke taşı döşeli yoldan gruba yaklaştılar. Rasim'in arkasında değişik siyasetlerden 4 kişi dağınık durumda geziniyordu. Biri daha vardı. Akın arkadan görüyordu onu. Fatih'e benziyordu. Fatih, Turan ve Zafer 10 gün önce yazıya çıkmışlar ve yakalanmışlardı. Bu Fatih olamazdı. Kendini ümide kaptırmadan yaklaştı. O sırada bir iki de yüzünü dönmüştü. Evet, bu Fatih'ti. Arkadan gördüm, seni tanıyamadım. Ne zaman çıktınız yahu? Dün akşam. Birbirlerine muhabbet gösteremeden parlayan yeni bir küfürleşme kıvılcımının ardından Rasim adamların üzerine yürüdü. Akın ve Fatih geçmiş olsunu yarıda keserek gerçekte dövüşe pek niyetli gözükmeyen Rasim'in ilerisine geçtiler. İşin gerçeği Akın'ın da saldırmaya niyeti yoktu. Ancak böyle davranmanın daha caydırıcı olacağını düşünmüştü. Küfürleşme kesilmişti. Aralarında birkaç adım, iki tarafta son bir kıvılcım bekliyordu. Arkadan biri ''Polis geliyor!'' diye bağırdı. Hakikaten de iki polis hızlı adımlarla yaklaşıyordu. Rasim ve öbürleri hemen sıvışmışlardı. Hasım 3 kişi birkaç adım geri çekilerek aralarında bir şeyler konuştular ve yavaş yavaş aşağı doğru uzaklaşmaya başladılar. Polisler hepsini görmüştü. Kaçmak anlamsız olacaktı ve onları suçlu duruma düşürecekti. Akın ve Fatih yolun ortasında kayıtsızca dikildiler ve konuşmalarını kaldıkları yerden sürdürdüler. Bereket, gelen polisler işgüzar tipler değildiler. Bir süre durup aşağıya yürüyen grubun arkasından baktılar. Sonra yan yan süzerek önlerinden geçtiler. Olay sona ermişti. Derin birer nefes alıp polislerin ardından bahçe kapısını ilerlediler. Bu herif başka zaman tek bir iş yapmaz. yapılanlara burun büker. Küçük burjuva gururu çiğnenince bak nasıl aslan kesiliyor. Bırakacaksın böyle adamları, ne halleri varsa görecekler. Yok, bu sefer ilk önce Harun küfretmiş. Sonra bırakacaksın ne olacak? Sopayı yiyecek. Bu sefer de herifler solcuları dövdük diye hava atıp şişinecekler, iyice azıtacaklar. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Neyse, demek hepiniz çıktınız ha? Çok güzel oldu bu yahu. Hadi anlatsana nasıl oldu? Anlatırım, heyecanlanma. Sen nereye gidiyorsun, kahveye mi? Hayır, Aksaray'da işim var. Bizimkiler kahvede mi? Demin yoktular. Turan ancak öğleye gelirim demişti. Zafer uyuyordur. Haydi ben de seninle geliyorum. Yolda konuşuruz. Akın sevinmişti bu işe. Yürüyerek gitmeye karar verdiler. Fatih başlarından geçenleri anlatmaya başladı. Yazılıma yapacakları sokağa kendilerinden az önce başka bir grup yazı yazmıştı. Köşeyi dönünce askerlerin kucağına düşmüşlerdi. Gerçi üzerlerinde boş iki konserve kutusundan başka bir şey yoktu ve onları da yere atmışlardı. Ama adamlar sokakta kim var kim yoksa cemselere bindirip götürmüşlerdi. Birlikte yakalandıkları garibanların çoğu birinci elemede serbest bırakılmıştı. Öğrenci olmaları nedeniyle öncelik ona girmeyi başarmışlar, haklarında siyasi şubeden bilgi gelince tek başlarına finale kalmışlardı. İki gün garnizonda, bir günde karakolda çok kötü sopa yemişlerdi. Siyasi şube çok kalabalık olduğundan kapıdan dönmüşlerdi. Dokuzuncu gün mahkemeye çıkarılmışlardı. Turan tecrübesine dayanarak kapıda demişti ki, ''Hakim bağırıp çağırmaya başlarsa %90 serbestiz. Nazik davranırsa anlayın tutuklandık.'' Ve içeriye hakimin odasına girdiklerinde felaket bir fırça yemişlerdi. Zannediyorlardı ki şubedeki kötü sicillerinin ilk defa bir yararını görmüşlerdi. Çünkü dosyalarındaki siyasi gruplarıyla duvara yazılan imzalar birbirini tutmuyordu. Rapor aldınız mı diye sordu Akın. Fatih hala yere iyi basamıyor, hızlı yürüyemiyordu. Hayır dedi. Mahkemeye çıktıklarında üzerlerinde bariz bir iz kalmamıştı. Sadece ağrılar kalmıştı yadigar. Belki yine de rapor alabilirlerdi. Ancak serbest bırakılma ümidinde olduklarından üstüne gitmemişlerdi. İçeride askerlere çok bağırıp çağırmışlardı. Bu yaptığınız işkencedir, insanlık suçudur demişlerdi. Erler önce biraz bozulur gibi olmuşlar, sonra biz işkence yapmayız, bu sadece falaka deyip işlerine devam etmişlerdi. Yavaş yürüdükleri halde Akın terlemişti. Kış ortasında böyle sıcak, güneşli bir hava. Hiç sevmediği bir şey varsa o da buydu. Yüzüne ateş basmıştı. Her yanına iğneler batmaya başlamıştı. Paltosunu çıkarıp eline aldı. Kaldırımın Sırat Köprüsü gibi dar olduğu bu yerde yayalar tek sıra gitmek zorundaydılar. Araçların ara vermeksizin geçtiği yola düşmeden. Eski günler geldi gözünün önüne. Okula ilk girdiği yıllar. Burası karşı tarafın bölgesiydi. Geçmek meseleydi. Bir dönem okul çıkışlarında 150-200 kişi toplanırlar, her akşam grup halinde inerlerdi Aksaray'a ve her akşam çatışma çıkardı. Slogan sesleri silah sesleriyle bölünür, öğrenciler koşuşur, kitaplar, defterler, beyaz önlükler yerlere düşer çiğnenirdi. Şimdi aynı yerden ellerini, kollarını sallayarak ağır aksak geçiyorlardı. Kış güneşi altında sanki yalnızca kendi bedeni değildi gevşeyen, halsiz düşen. Bütün cadde, kaldırım, çevredeki evler, dükkanlar, caminin taş duvarları, insanlar, içinde yaşanılan zaman, her şey adeta tüm dünya gevşemiş, halsiz düşmüştü. Hiçbir şey gevşemedi, hiçbir şey dinamizmini kaybetmedi dedi kendi kendine. İşte bak Turan, Zafer, Fatih, üçü de çıktılar. Eskisinden de güçlüyüz artık. Eskisinden de büyük işlerin adamları olacağız. Fatih'e yetişip sordu. İçeride moraliniz nasıldı? Gayet iyiydi diye cevap verdi Fatih. 5-6 adım sonra ekledi. İçeride moralimiz iyiydi de asıl dışarıya çıkınca bozuldu. O niye? İçeride çok duygusallaşıyor insan. Kendini ajite ediyor. Dışarıyı, özgürlüğü bambaşka bir şekilde hayal etmeye başlıyor. Arkadaşlarını düşünüyor insan. Amaçlarını, ideallerini düşünüyor. Coştukça coşuyor. Akşam dışarıya çıktık, eve gittim. Sabah okula gelirken de iyi sayılırdım. Kahveye bir girdim, baktım herkes kendi havasında. Canım sıkıldı. Sonra bahçede biraz dolaştım. Derse girecektim, vazgeçtim. İşte böyle. Akın üzülmüştü. Öte yandan Fatih'e biraz moral kazandırması gerekiyordu, düşündü. Az sonra karşılık verdi. Durumunu anladığımı sanıyorum. Buna benzer şeyleri ben de az hissetmedim. Ama kanımca kitle mücadelesinin durgunlaşmasından kaynaklanıyor böyle şeyler. Kitleler ayağa kalkınca bizim moralimiz de alabildiğine yükselecek. Fakat bence asıl önemli olan insanın içindeki coşkuyu böyle zamanlarda, suskunluk zamanlarında koruyabilmesi. Bu coşku bir kor bence. Bu kor küllerin altında korunamazsa ileride ateş nasıl yakılır? Başını salladı Fatih. Evet, haklısın dedi sessizce. Meydana ulaşmışlardı. 2 saat sonra okulda buluşmak üzere ayrıldılar. Randevusuna daha 4 dakika vardı. Vakit geçirmek için bayi kulübeleri önünde asılı gazetelere göz gezdirmeye koyuldu Akın. 9. Bir kez daha uyandı. Saatinin düğmesine basınca ışıklı kadran 5.32'yi gösterdi. Oyalanmaya vakti kalmamıştı. Yorganı isteksiz isteksiz duvar kenarına itti. Yüzünü buruşturarak ağır ağır doğruldu. Kalorifer bir haftadır bozuktu. Bozuk olmasa da geceleri yanmazdı zaten. O da buz kesmişti. Nemli soğuk iliklerine kadar titretti ailenin. Evin durumunu biliyorsunuz. Saat kuramadım, uyuyakalmışım dese pekala mazur görülebilirdi. Evdeki şartlara boyun eğmemiş, o zamana dek geleceğine söz verdiği hiçbir gece eylemine gelmemezlik etmemişti. Meseleyi bir an değerlendirdi. Yine de görev görevdi. Bu saatte yataktan kalkıp soğuk sokaklarda bela aranmak ne denli ağır gelse de madem ki uyanmıştı, gitmemeyi her şeyden önce kendine yediremezdi. Üstelik eylemin sorumlusuydu. Mümkün olduğunca az gürültü etmeye çalışarak tuvalete gidip geldi. Evin sessizliğini dinledi bir süre. Öbür odalarda çıt yoktu. Pencere tarafındaki yatakta uyuyan Zeren bir şeyler mırıldandı, yüzünü kaşıdı. Yorganı üstüne daha sıkı çekerek sessizliğe katıldı. Giyeceklerini akşamdan hazırlamıştı. Karanlıkta el yordamıyla buldu onları ve aceleyle giyindi. Yatağını üstünkörü düzeltti. Akşam fark ettirmeden botlarını bile odasına almıştı. Yatağa oturup onları da geçirdi ayağına. Artık çıkabilirdi. Masanın üstünden çantasını kapıp sessizce çıktı odadan. Yüzü gözü yapış yapıştı. Gözlerini kırpıştırdıkça sanki çapaklar bulaşıyordu göz kapaklarına. Hızlı ve sessiz olma endişesiyle yüzünü yıkamayı ihmal etmişti. Bir yerlerinin bulaşık ve yapşak yapşak olması hiç dayanamayacağı bir şeydi. Tehlikeyi göze alarak kapıdan döndü. Yine ışığı yakmadan lavaboya ulaştı. Yüzünü alelacele sabunlayıp birkaç su çarptı. İşini bitirmek üzereyken diş fırçalarından birini aşağıya düşürdü. Sessiz ev, kazana çarpan fırçanın çıkardığı sesle tınladı. Heyecanla irkildi. Gerçi ev ahalisi geceleri sık sık tuvalete kalkmasına alışıktılar. Fakat aksilik bu ya. Anne veya babası kalkar da onu böyle kabanlı botlu evin içinde dolaşır vaziyette görürlerse işte o zaman yaygara kopardı. Nefes bile almadan kulak kabarttı. Yine hiçbir ses yoktu. Sessizce Hole oradan salona kayıp kapıya ulaştı. İlk fırtına atlatılmıştı. İşin güç yanlarından ilki. Asansörü kullanmadan merdivenlerden 2'şer 3'er atlayarak indi. Asansör zemin kattaydı. İçine girip aynasında biraz saçını başını düzeltti. İstediği forma girmemişti ama karanlıkta rahatlıkla idare edebilirdi. Sokağa çıktı. Yukarıya evinin karanlık pencerelerine baktı. Hiçbir olağanüstülük yoktu. Annesine ertesi gün okula gitmeden önce bir arkadaşına uğramak zorunda olduğunu, evden çıkmadan yakalayabilmesi için sabah erken ayrılacağını söylemişti. Tabii, zavallının erken sözünden anladığı bu kadarı değildi. Sokağa çıkma yasağının sona erişi 1 saate yakın olduğu halde sokaklar ıssızdı. Binaların arasındaki yaya yolundan dolmuşların işlediği caddeye çıkıncaya kadar kimseye rastlamadı. Ana caddede soğuk, sarı neon ışıkların altında yürüyen, orada burada tek tük insanlar vardı. İri bir sokak köpeği ardından yetişip onunla birlikte durağa dek koştu. Karşı kaldırımdaki çöp bidonunun yanında koklaşan 2 arkadaşını görüp oraya seyirtti. 3'ü adeta aralarında konuşup anlaştılar ve hep birlikte tintin küçük çabuk adımlarla ötedeki karanlık sokakta kayboldular. Bir taksi hızla geçerken önünde yavaşladığı korna çaldı. Aylin'in müşteri olmadığını anlayınca bastı, devam etti. İçi hala ısınmamış, titremekten bir hal olmuştu. Yerler ıslak ve çamurluydu. Dün diz boyuna yaklaşan kardan geriye buzlu çamurlar kalmıştı. Ayağını ışığa tutarak baktı. Paçaları şimdiden batmıştı. Gelen minibüsü yaklaşmadan sesinden tanıdı. Eliyle işaret edip öne çıktı. Dün öğleden sonra okuldan Yusuf'la birlikte çıkmışlardı. Karlı görüntüleri ve eski Rus edebiyatını seven her ikisi için de çok güzel bir tabloydu önlerindeki. Kocaman ağaç kapıların açıldığı yüksek tavanlı karanlık koridorlardan geçip okulun büyük taş binası önünde karları görmek, tipi altında ağızlarını burunlarını atkılarıyla şallarıyla örtmüş kalın paltolu insanların gizemli, sessiz yürüyüşlerini izlemek ikisini de o zamanlara, o diyarlara götürmüştü. O romantik, o üstün ruhlu insanların yaşadığı duygu dolu şehirlere. Yusuf bir yürüyüş tutkunuydu. Aylin de severdi yürümeyi. Gel, Boğaz'da bir yürüyüş yapalım demişti Yusuf. Gidebilecekleri yere kadar gitmeyi, oradan otobüsle dönmeyi önermişti. Yetişmesi gereken bir buluşması olduğuna lanet okumuştu Aylin. Üzerine efkar bastığı ya da sevinip taştığı bir an alıp başını yoruluncaya kadar yürümenin ne denli güzel bir şey olacağını, yalnızca bu tür şeyler için bile erkek olmayı isteyebileceğini söylemişti. Yusuf, Aylin'in yaklaşımına şiddetle karşı çıkmıştı. Ayaküstü Taksim'e kadar tartışmışlardı. Savına göre kız olmak insanın kendine sınırlamalar getirmesini asla gerektirmezdi. Ortada gerçek kısıtlamalardan çok kadınların kendi kendilerini kısıtlamaları sorunu vardı. Aylin belki tek başına her yerde yürüyüşe çıkamayabilirdi. Her kahveye oturamayabilirdi. Fakat bazı mekanlar vardı ki gayet uygundu ve böyle yerler az sayılmazdı. İşte ben tam da bunu anlatmaya çalışıyorum demişti Aylin. İnsan bir yere yetişmek için değil, rahatlamak için yürüyüşe çıkmışsa kafası rahat olmalıydı. Geçeceği yeri, oturacağı yeri ince ince hesap ettikten sonra ne anlardı öyle kafa dinlemekten? Oturuşuna dikkat edecekti. Kalkışına dikkat edecekti, bakışına dikkat edecekti. Kim ne derse desin bunlara büsbütün dikkat etmemek de mümkün değildi. Aldırmayacaksın demişti Yusuf. Beylik sözleri tekrarlamıştı. Bizimkiler anlayamıyorlar sorunu, anladıklarını zannediyorlar. İşte örneği, şu ıssız sokaklarda sabahın bu vaktinde bir erkek gibi rahat dolaşabilir miyiz? Bir devriye geçse tüm gözler üzerimizde olur. Vatandaş ayrı yadırgar. Erkeklerle aynı düzeyde işler yapıyoruz ama neleri göze alarak? Yeterince biliniyor mu? O yüzden de bir erkeğin yapabileceği şeyleri yapabilmek bize yeterli gelebiliyor. Belki sorunun püf noktası burada. Daha ileri gitmek aklımıza gelmiyor. Eşit katılımda alanlarda bile işte bu yüzden geri kalıyoruz.